geldiniz. Umarım evde kalarak geçirdiğiniz şu zor zamanlarda bu yayın bir nevi de olsa vaktinizin daha iyi geçmesine sebep oluyordur diye umuyorum. Benim olduğum ülkede de durum çok fazla parlak değil. Ben de 2 hafta sonra ilk kez dün dışarıya çıktım market alışverişi için. Ve 2'şer metrelik aralıklardan oluşan bir sırada beklemek zorunda kaldım içeriye girmeden. Umarım tüm dünyada ve ülkemizde artık bu sorun gerçekten kolayca baş edebildiğimiz bir noktaya ulaşır diye umuyorum. Bölüme başlamadan önce de büyük ihtimalle fark ettiniz, bu bölümde sakıncalı içerik işareti var. Bunun sebebi de bu haftaki olayımız biraz hassas bir konu ve olayın gidişatı bakımından da benim birçok detay vermemi gerektiren bir konu oldu. O yüzden ben her zaman dediğim gibi yine başlamadan önce bu detaylara sizi uyaracağım. Fakat ne dinleyeceğinizi en azından bilmeniz açısından baştan da bir bilgi vermek istedim. Ve bu davayla ilgili çok fazla bilgi var. Gerçekten her şeyden detaylı olarak bahsetmem bu tek yayında mümkün değil. Zaten sizi de çok fazla sıkmak istemiyorum bütün detaylara girerek. Eğer siz İngilizce biliyorsanız ve İngilizce podcast dinlemekten de hoşlanıyorsanız Culpable isimli bir 15-16 bölümden oluşan bir yayın var. Onu dinleyebilirsiniz daha fazla bilgi için. Olay şu ki Christian Andrea Chio 21 yaşında ve o sırada abisiyle beraber Mississippi'de yaşıyorlar. Olay Şubat 26, 2014 yılında gerçekleşiyor. Christian hakkında birkaç bir şey söylersem, Christian herkes tarafından çok sevilen birisi. İlk görüştüğü, ilk kez tanıştığı insanlarla bile çok kolay iletişime geçebilen ve kendini onlara sevdirebilen birisi. Hayatı içinde çok fazla aslında tutkusu var. 18 yaşına geldiğinde de artık hayatına dair bir tutkusu var ve Mongolia Marina'da çalışıyor. Yine oturduğu yere yaklaşık 2 saat uzaklıkta olan bir mesafede ve orada çalışan en genç kaptan olmak istiyor. Tek tutkusu bu. İşine de çok saygılı. Zaten çok küçük yaştan itibaren hedeflerini belirlemiş. Tek bir amacı var ve bunun için de çalışmalarını büyük bir disiplinle sürdürüyor. Ve etrafındaki herkes de zaten onun bunu başaracağına inanmış, güvenmiş durumda. Kendini tamamen hedeflerini gerçekleştirmeye adamış birisi. Zaten 9 yaşından beri de babasının sahip olduğu şirkette de işte o kuruluşta çalışıyor yazları okuldan haricinde. Yani küçük yaşından beri bir iş disiplini alarak büyümüş aslında. 21 yaşına geldiğinde de artık o marinada herkes tarafından tanınıyor. İşini güzel yapıyor ve güzel de para biriktiriyor. En azından birçok 21 yaşındaki yaşıtına göre gerçekten iyi bir finansal durumu var. O zamandan 2 tane arabası var. Zaten denizle ilgilenen biri olduğu için jet skisi var. Üstelik bankada her zaman biriktirdiği maaşını koyduğu işte bir hesabı var. Orada da yaklaşık 7.000'in de 8.000 civarı arasında bir parasının olduğu söyleniyor. Yine ayrıca evde de bulundurduğu ve nakit parasını bulundurduğu bir kasası var. Ailesiyle de ilişkisi çok iyi. Onlarla da hiçbir sorunu yok. 13-14 yaşlarında bir kız kardeşi ve kendisinden birkaç yaş büyük de erkek kardeşi var. Olabildiğince uzun zamanda ailesiyle beraber yaşamış ve 20'li yaşlarına geldiğinde abisiyle beraber ayrı bir eve çıkmışlar. Onun da sebebini birazdan söyleyeceğim. Yine ailesiyle de iletişimde, yani öyle bağları kopmuş falan değil. Zaten aynı şehirde yaşıyorlar. Ve bütün bu anlattığım mükemmellikler nasıl bozuldu derseniz Christian hayatında tek gitmeyen iyi yön romantik ilişkisi. Zaten büyük ölçüde onun başına ne geldiyse de bu olaya bağlı olarak şekilleniyor. Christian 17 yaşındaki Whitley ile görüşmeye başlıyor. Aslında öncesinde de uzun bir ilişkisi olmuş. Fakat kız arkadaşı başka bir eyalete veterinerlik okumaya gittiği için uzun mesafe ilişki yürütemeyeceklerine karar veriyorlar ve ayrılıyorlar. Çünkü yeri geldiğinde Christian da 20 günlük, 30 günlük işte botla açılıp sefere gitmek durumunda kalıyor. Zaten hayatların ikisinin de çok başında ve yeni yeni şekillendiğini düşündükleri için daha sonra tekrar bir araya gelme umuduyla ilişkilerine ara veriyorlar, bir nevi ayrılıyorlar. Tabii hayatın gidişatı içerisinde bir süre sonra Christian 17 yaşındaki Whitley ile görüşmeye başlıyor. Fakat maalesef Whitley o kadar da düzgün karakteri olan genç bir kadın değil. Büyürken ailesiyle çok büyük problemleri olmuş. Başına buyruk ve başına da sorun açmada gerçekten çok yetenekli birisi. Annesi onunla ilgilenmek istemiyor. Ondan daha küçük yaşta kardeşleri var. İlgi sürekli onların üstünde ve Whitley'in de çıkardığı sürekli sorunlardan dolayı ailesi, annesi özellikle Whitley'i evden kovuyor ve Whitley artık işte bir hafta orada, bir ay orada olmak üzere arkadaşlarıyla yaşamaya başlıyor. Tabii bütün bu söylediğim şeyler onun hakkında Whitley'in kendisini çevresini tanıtma şekli. doğruyu söyleyip söylemediğini bilemiyoruz. Belki de bu tarz şeyleri kendi kişiliğine bir bahane olarak kullanıyor olabilir. Christian ve ailesi çok hoşgörülü bir aile, anlayışlı insanlar. Yardım etmeyi de seven bir yapıları var. Bu yüzden zaten ilk başlarında bu durumlarından dolayı Whitley'i evlerinde misafir etmek istiyorlar. Christian'la görüşmeye başladıktan sonra. Yani artık Whitley Christian ailesinin evinde yaşamaya başlıyor hep beraber. Daha henüz Christian ailesinin evinden ayrılmamış o dönemlerde. Başlarda Whitley çok kibar, sessiz bir imaj çizse de sonra bunlar yerini yavaşça işte hırçın ve sürekli sorun çıkartan birine bırakıyor. Ve çok kısa bir süre sonra tabii Whitley'in ailesi de başlarda kendisini tanıttığı gibi biri olmadığını anladığı için onu evden kovuyorlar. Yani aslında kibarca artık orada kalamayacağını söylüyorlar. Buna da birçok sebep var aslında ama ben sadece birkaç tanesini söyleyeceğim. Bunlardan birisi Whitley'in işte sosyal medyasında sürekli garip yazılar paylaşması. İşte tırnak içerisinde bugün ne yapacağız? İşte uyuşturucu madde mi kullanacağız yoksa banyo tozu mu kullanacağız tarzında garip postlar yayınlamaya başlıyor. Bir diğeri de Christian'ın 14 yaşındaki kız kardeşiyle olan ilişkisini kıskanması. Sürekli kız kardeşi hakkında Christian'a ve ailesine yalanlar uydurmaya başlıyor. İşte gizlice odasında sigara içiyor, akşamları olduğunda erkek arkadaşını odasına alıyor tarzında. Ve aslında en büyük problem de Christian'ın ondan önce görüştüğü kız arkadaşı. Tabii Amerika'da genelde biliyorsunuz aileler de birbirlerini aslında daha en başından tanıyorlar. Zaten aynı mahallede oturan, sürekli görüşen insanlar da. Bu yüzden sınırlarını aşarak Whitley bir gün anne babasının odasına gizlice giriyor Christian'ın. Ve orada onların hep beraber çekilmiş olan bir aile fotoğrafı var. O fotoğrafı çalıyor ve daha sonraki tartışmalarının sırasında da o fotoğrafı ailesinin önüne fırlatıyor ve işte neden hala kızın fotoğrafları işte sizin evinizde tarzında kıskançlık krizine giriyor ve bu fotoğrafta da kızın olduğu bölüm bıçaklanmış. Yani kızın yüzünü oymuş fotoğraftan. Gerçekten psikopat derecesinde kıskançlık krizine bağlıyor. Yine bir zaman sonra Christian ailesine Whitley'i onun hayat sigortası poliçesine eklettirmek istediğini söylüyor. Çünkü çalıştığı botta tehlikeli bir işi var. O yüzden de güzel bir miktarı olan hayat sigortası var. Ailesi kesinlikle bunu istemiyor. Daha yeni tanıştıklarını, Whitley'i daha o kadar iyi tanımadığını söylüyor. Bunu isteyenin de Whitney olduğu zaten çok açıkça belli. Bunun iki sebebi var. Birincisi, bir süre önce Whitley bu poliçeye Christian'ın bir önceki kız arkadaşının ekli olduğunu öğreniyor. Bir diğeri de bir süre önce reg dönemi geciktiği için kendisini hamile zannediyor. Öyle olmadığı tabii ki de sonra ortaya çıkıyor. Fakat daha sonrasında işte ya ben hamile olmuş olsaydım gerçekten ve sana da botta işinde bir başına bir şey gelmiş olsaydı ben ve bebekle kim ilgilenirdi, bizim halimiz ne olurdu tarzında saçma sapan bir bahane ortaya atarak kendini poliçeye eklettirmeye çalışıyor. Tabii bütün bunlar olurken hala ailesinin evinde yaşıyorlar ve artık bir süre sonra her şey üst üste geldikten sonra Whitley artık onlarla kalamayacağı söylendiğinde Chris de Whitley ile beraber ayrılmaya karar veriyor. Fakat bunun sebebi öyle onu çok sevmesi ya da ondan ayrı bir hayat düşünememesi değil. Sadece çok iyi bir yüreği olduğu için işte Whitley eğer onun ortamından uzaklaşırsa kötü insanlara denk gelebileceği ve başını derde sokabileceği garantisi çok yüksek olduğu için bir şekilde onun hayatını bir düzende tutmaya çalışmak istemesi. Maalesef Whitley buna değer biri mi orası tartışılır. Birazdan öğreneceksiniz. Yani onu en yakın arkadaşları bile gerçekten sürekli sorun çıkartan, güvenilmez ve aldatan birisi olarak tanımlıyor. Daha da uzun bir listesi var bu tanımların aslında. Yani en iyi arkadaşınız bile sizin hakkınızda bu tarz şeyler söyleyebiliyorsa artık çevrenizdeki diğer insanlara nasıl bir izlenim bırakıyorsunuz az çok kafanızda canlandırabilirsiniz. Tabii Chris bu aralarda sürekli 20 günlük, 30 günlük işlere çıkıyor. Artık onlar ayrı eve çıktıktan sonra. Ve Whitley de bu arkadaşlarının bütün tanımlarına uyan davranışlar içerisinde bulunuyor. Her gün dışarılarda, barlarda başka erkeklerle görüşmeye başlıyor. Ve bunun için de Chris'in arabasını ve onun parasını kullanıyor. Çünkü kendisinin herhangi bir geliri yok. Chris aslında bunları tahmin ediyor, biliyor da. Ve Whitley sürekli işte eğer bir daha uyuşturucu madde kullandığını görürsem ya da sonrasında yaptığımız testler pozitif çıkarsa seni bu evden kovarım, ilişkimiz de biter tarzında, hani onu korkutmak anlamında bazı tehditler söylüyor. Fakat Whitley maalesef yaptığı hiçbir davranışın sonucuna katlanabilecek olgunlukta olmadığı için ve insanların duygularını çok fazla önemseyen birisi olmadığı için bunları çok da kale almıyor. Gerçekten çok fazla nefret kusmuşum gibi gözüküyor kızın üstüne ama gerçekten durum bu. Chris'in başına bütün gelenler 22 Şubat'ta yine kendisinin 30 günlük bir iş için botta açılması gerektiğinde gerçekleşecek. 2 saat kendi arabasıyla yolculuk yapıyor ve arabasını Mongolia Marina'nın park yerine park ettikten sonra botla ayrılıyor. Ve bu iş de öyle canınızın istediği zaman geri dönebileceğiniz mesafelerde ya da sorumlulukta bir iş değil. Yani bir kere çıktın mı çok çok acil bir durum olmadığı sürece geri dönemiyorsunuz. Zaten Chris de daha önce hiç böyle bir şey yapmamış çünkü gerçekten işine çok saygılı birisi. 26 Şubat günü Chris'in ailesine büyük anne ve babasından bir telefon geliyor ve Chris'in evinde intihar ettiğini söylüyorlar. Fakat daha o saniyede bir şeylerin yanlış olduğunu anlayabiliyorsunuz. Tabii bu işte yanlış bir şey olduğunu anlayan sadece Chris'in ailesi değil, amcaları, teyzeleri, aile büyüklerinden kim varsa, hatta eski kız arkadaşı ve o kız arkadaşının ailesi için bile aynı şey geçerli. Onu tanıyan her kim varsa ilk söyledikleri şey işte tırnak içerisinde ne demek istiyorsun? Chris asla böyle bir şey yapmaz oluyor. Zaten herkesin de bildiği o sırada Chris'in botla açılmış olduğu zaten evde ne işi var. Bundan sonrası gerçekten biraz karışık. Umarım net bir şekilde anlatabilirim. O kronolojik sırayı yapmak için çok uğraştım. Chris o bot işine daha çıkmadan önce Whitley ile tipik kavgalarını yapmışlar. Ve Chris'in ona sürekli işte arabamı kullanmanı istemiyorum, işte dışarı çıkmanı istemiyorum tarzında sebeplerden dolayı kavga ediyorlar. Yani çok da iyi bir noktada ayrılmamışlar. 25 Şubat günü geldiğinde, yani botla ayrıldıktan 3 gün sonra Chris'in telefonu o gün sürekli çalıyor. Ve bunlar onun ve Whitley'in ortak arkadaşları olan Dylan'dan geliyor bu aramalar. Christian aslında Dylan'ı da çok iyi tanımıyor. Öyle çok geçmişleri olan bir arkadaşlıkları yok. Onu da Whitley ile aynı zaman dilimlerinde tanışmışlar ve kısa sürede üçü sürekli görüşür hale gelmişler. Hep beraber takılıyorlar. Bu telefon aramaları da Dylan Whitley'i şikayet etmek için yapıyor. İşte yine dışarı çıkıyor, senin arabanı kullanıyor. Halbuki senin istememene rağmen işte şu an dışarıda birileriyle görüşüyor. Bu kişiler uyuşturucu satıcısı falan diye işte sürekli Christian'ı eve gelmesi için ikna ediyor. Tabii bu noktada artık Christian'ın gerçekten canına tak etmiş bir şekilde. İşte uzun zamandan beri bu kozu korumak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Fakat başarılı olamıyorum. Artık vazgeçtim noktasına geliyor. Ve Whitley'i evden kovmak ve arabasının anahtarını ondan almak için eve dönmeye karar veriyor. Tabii demiştik bu işten öyle istediğiniz gibi ayrılamıyorsunuz diye. O da patronuna anne babasının çok büyük bir kavga ettiğini, bu yüzden eve gitmesi gerektiğini söylüyor. Ki bu doğru değil. O kadar sorumlulukları olan birisi için zaten böyle bir şey söylemesi gerekti. Çünkü işte evde benim kafayı yemiş bir kız arkadaşım var. İşte gidip onu evden kovmam gerekiyor. Bu yüzden ayrılmam gerekiyor tarzında bir şey söyleyemez. O yüzden böyle bir şey uyduruyor. Ve patronu da o daha önce böyle bir şey yapmadığı için ona güveniyor ve gitmesi için izin veriyor. Ve sadece o gün için, yani hemen akşamüstü tekrardan geri gelmesi gerekiyor. Tabii bu arada bot da New Orleans'a ulaşmış. Artık evinden arabayla güneye doğru 3 saat uzaklıkta. Ve sabah 8 civarlarında Dylan onu almaya geliyor ve 11.30 gibi de eve varıyorlar. Aslında plan gayet net. İşte Whitley'i evden çıkartacak, arabasının anahtarını alacak. Yine aynı gün saat 5.30-6 civarında da tekrardan New Orleans'da olması gerekiyor ki botla işine devam edebilsin. Ve bütün bu planları bozacak bir şey oluyor tabii ki de bu arada. Ve o gün saat 4.30 civarlarında Dylan 112'yi arayarak arkadaşını banyo küvetinde intihar etmiş bir şekilde bulduğunu söylüyor. Buradan sonrası dava dosyası gerçekten çok saçma bir şekilde işliyor. 4.45 gibi eve gelen polisler, dedektifler ve işte ambulans, ilk yardım ekipleri falan herkes eve giriyor. Ve sadece 45 dakika süren incelemeler sonucunda bütün olay ekipleri ortalıktan çekiliyor ve olayı intihar olarak kayıtlara işliyor. Aslında olay yeri o kadar çok incelemeye müsait ve o kadar fazla delil elde edebilecekleri materyal var ki ortada. O küçücük evde, küçücük banyoda bile bu işlerin 45 dakikada bitmesi mümkün değil gibi gözüküyor. Fakat bir saat bile dolmadan, kapsamlı bir soruşturma yapılmadan olay yeri kapatılıyor. Şimdi bundan sonrası biraz rahatsız edici olabilir. O yüzden bu tarz betimlemelere karşı hassasiyetiniz varsa lütfen 1-2 dakika ileriye sarabilirsiniz. Ben yine çok fazla detay vermeden anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Christian küvette yüzüğü küvetin içine doğru, ayakları da dışarıda çapraz bir şekilde bulunuyor. Kolları da yine dışarıda, iki kolu da. Yani görünen o ki kendisini kafasının sağ tarafından, kulağının biraz üstünden işte arka tarafında kalacak şekilde vurmuş ve kurşun da yine aynı doğrultuda sol taraftan çıkış yapmış. Kurşun ve kovan yine küvetin içinde bulunuyor fakat küvetin hiçbir yerinde, sol tarafında. Kurşun çıktıktan sonra bıraktığı bir iz yok. Bu ilginç. Bu aklınızda olsun. Ve tam olarak da aslında Christian'ın arka tarafında kalan duvarda kurşun deliğine benzer bir delik buluyorlar. Fakat bu kurşun yüzünden mi oldu yoksa önceden de orada mıydı bunu bilemiyoruz. Büyük ihtimalle bence bu kurşun deliği. Bunu neden bilemiyoruz? Çünkü bunun hakkında herhangi bir inceleme yapılmamış ve raporlara işlenmemiş. Ben neden öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben olay yeri fotoğraflarına baktığımda, izlediğim programda ve daha sonra kurşunun da fotoğrafını gördüm. Hem duvardaki delik gerçekten çok kurşun deliğine benziyor. İkincisi de bulunan kurşunda beton kalıntıları var. Aslında bulunduğu banyo çok küçük. Yani birçok detay gerçekten çok rahatlıkla gözünüze çarpacak şekilde. İşte kapıyı açınca direkt karşınızda küvet var, sağ tarafınızda da klozet ve lavabo var ve iki kişinin aynı anda da sığması için bile çok ufak bir yer. Bulunduğu pozisyona geri dönersek Christian'ın dizleri yaklaşık 5-6 santimetre küvetin dış cephesinden uzaklıkta bulunuyor. Gerçekten çok ilginç bir pozisyon. Sanki vücudu bir şekilde oraya uzatılarak bırakılmış tarzda o vaziyette bulunuyor. Yani bizim bu direkt olarak filmlerde gördüğümüz gibi bir vurulma anının sonrasında bir düşüş şekli yok ortada. Ayaklarının birbirinin üstünde olması da o da zaten garip bir durum. Aslında bunların haricinde en önemlisi silahın bulunduğu pozisyon. Christian sağlak birisi sağ elini kullanıyor. Zaten sağ tarafını hedef alacak şekilde de silahını kullanmış. Fakat silah onun sol tarafında ve tamamen zıt yöne bakar şekilde bulunuyor. Ve silah küvetin dışında onun bacağı ve küvetin dış cephesinin arasına sıkışmış olarak bulunuyor. Şimdi ben böylesi bir sahneyi gözünüzde çok da canlandırmak istemiyorum ama yani bu zıtlıkları kafanızda birleştirin. Kendini vurduğunu düşündüğünüz birisinin zaten bunu mümkün olamayacağını zaten ilk saniyelerden siz de anlayacaksınız. Yani filmlerde az çok gördüğümüz kadarıyla bir silahla atış yaptığımızda o silah ve kolunuz geriye doğru bir reaksiyon gösterir. Fakat burada tamamen silah hem yön değiştirmiş hem de yer değiştirmiş bir şekilde bulunuyor. Ve aslına baktığımızda şimdiye kadar bulunan hiçbir bulgu bunun intihar olabileceğini desteklemiyor. Fakat bu 45 dakikada nasıl buna karar veriyorlar onu bilemiyoruz. Ayrıca olay yerine ilk varan polis memuru da ilk kan örneklerinde kanın çoktan pıhtılaşmış olduğunu görüyorlar. Bu da zaman aralığına uymuyor. İşte olayın gerçekleşip polisin oraya gelmesinin arasında geçen süre yaklaşık 1 saat kadar olduğu tahmin ediliyor. Bunda neden öyle olduğunu birazdan anlatacağım. Yani 1 saatte o derecede bir kan pıhtılaşması görülmemesi gerekiyor aslında tıbbi olarak. Ve neden küvetin sol tarafında kurşunun bıraktığı bir iz yok çıkıştan sonra gerçekleşen ve neden arka tarafında kurşun deliğine benzer bir delik var ondan da tam olarak emin değiliz. Yani silahla da ilgili garip birkaç durum var ama o konuda çok fazla detay vermek istemiyorum. Silahın tipi ve özellikleri işin içine giriyor. Çok karmaşık bir durum. Yani şu kadar söyleyeyim ki silah ikinci kez atış yapmaya hazır halde bulunmuş. Yani Chris kendini vurduktan sonra tekrar artık pistol oluyor herhalde. Onu hazır etmiş olmalı ikinci bir vuruş için. O tarzda otomatik bir silah değil. Bu da gerçekten çok garip. Chris'in ailesi olay yeri incelenip her şey bittikten sonra banyoya giriyorlar ve O sırada polisin dikkatini çekmemiş olan evin içinde de aynı zamanda birkaç kanıt buluyorlar. Bunlardan bir tanesi klozetin arka tarafına tıkılmış, yani sıkıştırılmış bir şekilde kanlı bir tişört buluyorlar. Bu kanıt kayda geçmemiş ve polis tarafından herhangi bir şekilde dikkat çekmemiş. Bulunan tişörtte de öyle bir iki damla falan kan yok, yani bildiğiniz bir yüzeyi o tişörtle o kanı temizlemişsiniz gibi duruyor. İkinci olarak da ev bu arada çok dağınık. Evde kesinlikle bir akşam öncesinden çok büyük bir parti yapıldığı açıkça belli oluyor. Her yerde içki şişeleri var ve birçok insanın da sigara içtiğini belli eden izmaritler her tarafta. Kesinlikle Chris'in yaşam tarzına aslında uymayacak bir düzen var evde o sırada. Bu karmaşıklığın içinde bu arada aile bir kanlı bıçak buluyorlar evin salonunda. Ve bu iki kanıtı da polis tarafından alınmadığı için kendileri torbalara koyup olayın cinayet soruşturmasına dönmesi için polise götürüyorlar. Fakat bir şekilde bu iki kanıt da bir zaman sonra ortadan kayboluyor. Yani polis zaten işini doğru düzgün yapamamış. Bir de üstüne üstlük ailenin kendi imkanlarıyla bulmuş olduğu kanıtları da kaybediyorlar. Dylan'ın ifadesinden başlarsak eğer, o ifadesini sabah 8'de Chris'i almaya gitmek için evden ayrılmasıyla başlıyor. Ve onu almaya gittiğinde ikilinin arasında bazı sorunlar olduğunu öğrendiğini söylüyor. Fakat bu daha sonra onun vereceği ifadesiyle çelişen bir bilgi. Zaten biz onun ayın 25'inde sürekli Chris'i arayarak Bitli'yi şikayet ettiğini biliyoruz zaten. Fakat ifadesindeki tek gariplik bu değil. Eve geldikten sonra ikilinin arasında direkt olarak tartışmanın başladığını söylüyor. Zaten normal bir şey bu. Chris 3 saatlik araba yolculuğunu ve işine yalan söyleyerek ayrılmasının sebebi zaten Whitley'i evden kovmak istemesi. Muhakkak bir tartışma yaşanacak. Bir noktada onun yukarı çıktığını fakat hala kavgalarını duyabildiğini ve Chris'i başına silah doğrultmuş bir şekilde beni hala seviyor musun diye bağırarak Whitley ile konuştuğunu gördüğünü söylüyor. Fakat bir 5 dakika sonra her şeyin yatıştığını ve hiçbir şey olmamış gibi film izlemeye başladıklarını da ifadesine ekliyor. Gerçekten garip bir durum. O kadar ateşli ve yüksek derecede bir seviyesi olan bir kavgadan sonra nasıl hiçbir şey olmamış gibi film izlersiniz? Çok enteresan. Film bittikten sonra Dylan yiyecek bir şeyler almak için dışarı çıkmak istiyor. Ve Chris de tamam sen git ve bu da benim banka kartım. Gelirken de bankadan bütün paramı çek diye banka kartını Dylan'a verdiğini söylüyor. Bu nokta gerçekten çok garip. İkincisi de yine dışarı çıkarken silahı sakladığını ve Whitby'in de o tartışma sırasında kırılan telefonunu tamir için yanında götürdüğünü söylüyor. Silahı saklamasının sebebi de o evde yokken tekrardan herhangi bir tartışma çıkarsa eğer olayın kötü bir şekilde sonlanabileceğini düşünmesi. Bu mantıklı bir şey. Bankadan alınan görüntülerde öğreniyoruz ki aslında ikisinin New Orleans'a eve varışından sadece bir saat sonra çekilmiş görüntüler. Yani evden bankaya olan yolculuk zaten git gel 24 dakika falan sürüyor arabayla. Yani bütün bu tartışmaların yaşanması, o silah kullanacak dereceye kadar gelmesi, sonrasında Dylan'ın evden ayrılması, işte yemek alması, Whitley'in telefonunu tamire bırakması gibi geçen sürelere sadece 36 dakika kalıyor. Hangi filmi 36 dakikada izlersiniz, hangi işte tamir olayını, bütün bunları 36 dakikaya sığdırırsınız, orası gerçekten çok mantıksız. Tabii Dylan bu arada bankadan parayı çekemiyor. Çünkü kart kendisine ait değil. Ve bunun için de Chris'i aramak yerine bankada çalışan bir arkadaşını arıyor. Ve parayı çekebilmek için ondan yardım istiyor. Fakat böyle bir durum tabii ki de mümkün değil. Parayı alamayacağını anladığında işte yemekleriyle beraber eve dönüyor. Sonra tekrar bir film izlediklerini söylüyor. Ve daha sonra yukarıya 2 saat için uyumaya çıktığını söylüyor. O sırada da Chris ve Whitley de aralarında olan biten şeyleri konuşmak için arabayla dolaşmaya çıkıyorlar. Uyandığında Whitley uyuyor, Chris de televizyon izliyor. O da tekrar dışarıya çıkıyor ve alışverişe gidiyor. Fakat gitmeden önce silahı Chris'e geri vermeye karar veriyor. Bu da artık hani o her şey yatıştı artık kötü bir şey olamayacak tarzında düşünmesi. Ve geri döndüğünde etrafın çok sessiz olduğunu, işte Whitley'in oturma odasındaki koltukta uyurken bulduğunu ve Chris'i de üst kattaki banyonun ışığı açık olduğu için orada duş aldığını fikrine kapıldığını söylüyor. Kapıyı tıklatıyor ve ona iyi misin diye soruyor. Neden iyi olup olmadığını sorarsın banyo yapan birine. Genelde rahatsız etmeyin diye düşünür çünkü herkes. Ve zaten dışarı çıkarken de her şey gayet yolundaydı. Neden ona iyi misin diye sorma ihtiyacı hissetti. Enteresan. Yine bir süre sonra yine gidip Chris'ten herhangi bir ses gelmediği ve herhangi bir hareket olmadığı için banyoda tekrardan kapıyı çalıyor ve yine herhangi bir ses yok. Bu sefer Whitley'i uyandırmaya gidiyor. İşte bir süredir Chris'in banyodan çıkmadığını, ses vermediğini ve kontrol etmeleri gerektiğini söylüyor. Ve bu sırada onu daha sonra banyoda işte intihar etmiş bir şekilde bulduklarını ve 112'yi arama gerçekleştirdiğini söylüyor. Fakat bunların gerçekten zaman çizelgesine uymayan bir yönü var. Whitley'in ifadesine gelince de o genellikle aralarındaki ilişkinin sorunlarından bahsediyor. Hatta ikilinin arasını düzeltmek için bazı kararlar almış olduklarını, bunun için o Chris'in çok sevdiği ve saygı duyduğu işini bırakacak şekilde bir karar verdiğini söylüyor. Gerçekten kırmızı bayrağın kalktığı ilk yalanı bence bu olmalı. Sonrasında zaten kesinlikle yaşanan hiçbir argümandan işte olaya silahların dahil olduğu ve Chris'in başına silah doğrulttuğunu falan hiçbir şeyden bahsetmiyor. Direkt olarak dışarıya konuşmaya gittiklerinden ve Chris'in sürekli ona işte annesi ve kendisi arasında kaldığını söylediğinden ve bu ilişkide her iki tarafı da mutlu edemediğinden falan bahsettiğini söylüyor. Daha sonra geldiklerinde de işte evde onun uykuya daldığını, Chris'in de ne yaptığını bilmediğini falan söylüyor. Aralarda çok fazla boşluk var onun verdiği ifadede. Bir süre sonra Dylan'ın onu uyandırdığını ve Chris'i buldukları anı hatırladığını söylüyor. Sonra polisler ona Chris'in daha önce işte bir intihar eğilimi olup olmadığını sorduklarında, tabii ki de Dylan'ın verdiği ifadeden haberi olmadığı için hayır, böyle bir eğilimi olduğunu hiç fark etmedim, sanmıyorum diye cevap veriyor. Hiçbir şekilde işte Dylan'ın verdiği ifade gibi işte başına silah doğrulttu, beni seviyor musun diye sordu falan, bunlardan bahsetmiyor. Bu arada bir diğer garip olan şey de kendisi uyuduğu için silah sesini duymadığını iddia ediyor. Zaten ev çok fazla büyük bir yer değil ve evde köpekleri var. Yani bir silah patladığında hadi sen çok derin uyuyordun, bunu duymadın. Fakat o köpeğin kesinlikle bir silah sesine bir tepki vermesi gerektiğini, büyük ihtimalle evde köpeği olan birçok insan bunun gerçek olmayacağını bilir şu anda. Ve aynı gün ikisine de barut izi testi yapmak istiyorlar. Balistik raporları yazılıyor ve Whitley direkt olarak, daha polisler herhangi bir kanıt almadan, kendisininkinin pozitif çıkacağını söylüyor. Neden diye sorduklarında da bir önceki gece buluştuğu kişi ve onun yanındakilerle atış yaptığını söylüyor. Zaten sürekli yeni tanıştığı kişilerle buluştuğunu, çok da normal olmayan ortamlarda takıldığını zaten biliyoruz. Fakat buradaki soru işareti, olayın üstünden neredeyse 24 saat geçmiş, bu atışta izi kalacak şekildeki olan bu sürede hiç mi elini yıkamadı, hiç mi yemek yemedi, hiç mi lavaboyu kullanmadı falan, bunlar ilginç sorular. Daha sonra beraber olduğunu söylediği kişiyi de polis buluyor ve onun sorgusunda kesinlikle Whitley'in silaha dokunmadığını ve atış yapamayacak kadar korktuğunu söylediği bir ifadesi var. Zaten bu kişi de daha sonra Whitley'in onu tamamıyla polise verdiği ifadeden farklı ifadeler kullandığını söylüyor olay sonrasında bu konu hakkında konuşurlarken. İşte Chris'in vurulma yerinden, onu o halde kimin bulduğundan, Whitley sesi duyup duymadığına kadar her şey tamamen zıt olarak söylenmiş bu görüştüğü kişiye. Ve yine polisler o gün Whitley'in Chris'in telefonundan bu görüştüğü kişinin adı Matt, bu Matt adlı kişiyi gün boyunca aradığını görüyorlar. Yani şimdi siz 3 saatlik bir yoldan kız arkadaşınızı başka kişilerle görüştüğü için evden kovmak için geliyorsunuz. Ve daha sonra kendi telefonunuzu kız arkadaşınıza verip işte kimle görüşüyorsan onları rahatlıkla arayabilirsin, görüşebilirsin diye telefonunu ona veriyorsunuz. O da çok enteresan. Ve Chris'in telefonu da zaten sorgu sırasında Whitley'in üstünde bulunuyor. Ve Whitley'i telefonu vermek istemiyor aslında başta. Fakat polisler eğer telefonu kendisine teslim etmezlerse onun polis merkezinden ayrılamayacağını söylediğinde çaresizce telefonu vermek zorunda kalıyor. Ve ayrıca o noktada Chris'i bulduktan sonra onun cebinden sigara paketini aldığını ve polisler gelene kadar beklediği sürede Chris'in cebinden alınmış paketten sigara içtiğini söylüyor. Gerçekten çok psikopatça bir hareket. Kim yapar böyle bir şeyi? Yani intihar ettiğini düşündüğün sevgilinin cebinden sigara çalıyorsun ve onu polisler gelene kadar beklerken içiyorsun. Dylan'ın testi de bu arada pozitif geliyor fakat onun bunun için herhangi bir bahanesi yok. Sadece işte Chris'in elindeki silahı taşıdığını biliyoruz. Onu taşıdığını, ona dokunduğunu söylüyor. Fakat zaten silah ateş almamışsa o kısa zaman içerisinde bu barut izi nasıl elinde olur? Orası ayrı bir soru işareti. Dediğim gibi çok fazla soru işareti var bu davada ve bütün bunlar aslında buzdağının görünen kısmı. Bütün bunların akabinde tabii yürütülen soruşturmada yine evde yapılan incelemelerde o kadar hızlı bir şekilde sona eriyor ki olayın intihar olduğuna karar verilip dosya kapatılıyor. Nasıl bu kadar şeye karşı bu karar alınmış? Gerçekten bunu anlamak çok güç. Otopsi kararı, ifadelerin saçmalığı, evde bulunan deliller, işte ailenin ve kamuoyunun baskısına rağmen yetkililer kesinlikle bu davayı yeniden açmaya ve inceleme yapmayı kabul etmiyorlar. Neden olduğu gerçekten çok anlamsız. Aslında her şey kitabına uygun yapılmış olsaydı ve bununla ilgilenen yetkililer işlerini düzgün yapmış olsalardı kesinlikle bu karar çıkmayacaktı. Şöyle de bir detay var bu arada. Hatırlarsanız Chris kendi arabasıyla marinaya gitmişti işe başlamadan önce ve parasını, nakit parasını sakladığını düşündüğümüzde bir kasası var demiştik. Daha sonra anlaşılıyor ki o araba Chris park ettikten ve botla ayrıldıktan sonra hareket etmiş ve o kasayı da arabasına taşıyor diye düşünüyorlar. Çünkü evde de bulamıyorlar. Bunun sebebi de işte Chris'in Whitley'e çok fazla güvenmemesi ve o nakit parayı evde bırakırsa işte Whitley'in onu çalacağını düşünmesi. Bu arada dediğim gibi kasa artık ne arabada ne de evde. Hatta Chris'in elindeki silahın da o kasada saklandığını düşünüyorlar. Fakat o silahın eve nasıl geldiğini bilen maalesef yok. Zaten o zaman dilimi içerisinde Chris evdeyken o 2 saatlik yola gidip o silahı alıp tekrar eve gelmiş olamaz. Ve verilen bütün çelişkili ifadelere ve olayın gidişatında birçok aslında intihar olmayacağını destekleyen delillere rağmen bu olay maalesef çözülememiş bir şekilde kalıyor. Bu iki kişi hakkında hiçbir şekilde yasal bir işlem uygulanmıyor. Haklarında herhangi bir tutuklama kararı ya da daha derin bir sorgulama yapılmak istemi kesinlikle yok. İkisi de gayet şu an rahat bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Büyük ihtimalle bu olayın sebebi yine maddi durumlar. Allah'tan Chris Whitley'i sigortasına ekletmedi. Ailesi buna karşı çıktığı için. Yoksa şu an Whitley bir de Chris'in hayat sigortasından pay alıyor olacaktı. Büyük ihtimalle evde çıkan bu tartışmaların ardından ikisi planlı bir şekilde Chris'i eve getirdiler. Ve çıkan bu tartışma sonucunda da ikisinden birisi bir şekilde Christian'a zarar verdi. Zaten olayın kazalı olmaya ihtimali yok. Çünkü daha sonrasında Dylan'ın Chris'in banka kartını alıp içindeki bütün parayı çekme gibi bir talebi var. Neden polisin bu olayla ilgilenmediğine gelirsek de o görevde yeni atanan bir polis şefi var işte emniyet müdürü artık en yetkili kişi kimse. O da o apartman kompleksinde yaşıyor. Christian'ın evinin olduğu ve o polisin atamasını yapan belediye başkanına ve halka işte onun yaşadığı sitede böyle bir cinayetin gerçekleştiği izlenimi vermek istememeleri olduğu söyleniyor. Tamamen bu dedikodudan ibaret. Fakat bu kişi zaten çok kısa bir zaman sonra da görevinden kendi isteğiyle ayrılıyor. Bu konuyla ilgili de birçok görüş var aslında, çok söylem var. Ve ailenin tutmuş olduğu özel detektifler olayın içerisine giriyor bu geçen sürede. Aile neredeyse bütün birikimlerini bu davanın işte intihardan cinayet davasına dönüşmesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Fakat o otoritelerden yeterli desteği bulamadıkları için hala bunun için uğraşlarına devam ediyorlar şu zamanda bile. Bu konuyla ilgilenen çok kişi var. Dediğim gibi bu sadece bu konuyla ilgili podcast yapan insanlar, bu konuyla ilgili sürekli görüşen insanlar var birbirlerine. Ve çok kısa bir zaman sonra da aslında yeni bir gelişmenin de yaşanacağını düşünüyorlar. Davayı yeniden açabilmek adına uğraşıyorlar. Bunun başarıya ulaşacağını düşünen birçok insan var. Ve Christian'ın annesi oğlu adına bir vakıf kuruyor. Adını da Mongolia Sun koyuyor. Yine topladıkları paralarla ihtiyacı olan çocuklara özellikle giyim ve okul masraflarını karşılamak adına kuruluyor bu vakıf. Aslında düşündüğünüzde onlar için gerçekten çok can yakıcı bir süreç. Bütün bu işleri özel dedektiflerle yürütmek zorunda kaldığınız gibi, bütün paranızı bunlara aktardığınız gibi üstüne üstlük olayın gidişatından bilgi sahibi olmak adına bütün detayları görmek ve öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Gerçekten hem annenin, özellikle annenin ve babanın bu tarz detayları öğrenmesi gerçekten çok kalp kırıcı. Bu arada ölen kişinin arkasından konuşulmaz, fakat ben tam olarak Christian'ın neden Whitley'e bu kadar çok bağlandığını da anlayamıyorum. Bunun için tek bir sebep olabilir, o da gerçekten Whitley çok güzel bir genç kadın. Yani ben fotoğraflarına baktığımda bile gerçekten neden bu kadar belaya insan, o dış görünüşte olan bir kişi neden kendini o tarz belalara sürükler? Bunu da anlamlandıramadım. Belki de tek sebebi onun dış görünüşü bakımından çok çekici biri olması. Olayın hassas olduğunu belirtmemin sebebi de bu olayı intiharmış gibi anlatıyor olmamdı aslında. O yüzden belki birçok insan bu konuyu çok hassas bulabilir. Bu tarz vakalar ve bu intihar konusu yurt dışında gerçekten çok ciddiye alınan bir konu. Özellikle Amerika'da bunun için bizim 112 hatlarımız gibi bir acil hatları var. Tabii kim o düşünceler arasındayken telefonla işte birini arar, ben intihar edeceğim falan der diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama insanlar bu hattı gerçekten kullanıyorlar. O tarz kötü düşüncelere bağlandıkları bir noktada gerçekten aile yaşantıları da çok fazla güçlü olmayan insanlarla tabii ki de konuşacak birini arayan insanlar bu hatları arayarak bir şekilde yardım istiyorlar. Belki de yardım isteyecek şekilde bilinçli olan birisinin gerçekten bu düşünceleri olmadığını düşünebilirsiniz. Ama birçok insan gerçekten o noktada konuşacak birilerini arıyor ve bir şekilde aslında hayatlarının ne kadar değerli olduğunu bir yandan bilirken bir yandan da bu düşüncelere engel olamayan birçok insan var. Ben size bilgi vermek amaçlı Türkiye'de de böyle bir hattın olup olmadığını araştırdım. Fakat birkaç sene önce sanırım olan bir hat kapatılmış, artık kullanılmıyormuş. O da bence ülkemiz için bir eksikliktir diye düşünüyorum. Umarım en kısa zamanda bu tarz psikolojik desteğe ihtiyacı olan insanların kolaylıkla erişebileceği ve tamamıyla ücretsiz olan bir destek kurumları daha da artar ülkemizde diye umuyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu karantina zamanlarında biraz daha sık bölüm yayınlamaya çalışıyorum. Umarım en kısa zamanda birkaç gün içerisinde yeni bölümle tekrardan karşınızda olmuş olacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.